Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Salih Zeki Meriç imzalı Acılar Meçhule Gitmez başlıklı yazıyı aktaracağız. Annesiyle yardım çadırına gelen minik bir kız. Solgun yüzü, umutsuz bakışları ve üşüyen bedeni. Anne bir tarafta elbiselerin sergilendiği çadırda belki kendisine veya çocuklarına uygun kıyafetler seçerken, minik kız elinde bezden yapılmış oyuncak bebeğiyle kendi dünyasında tatlı bir oyun içinde kaybolmuş. Elbise kolilerinin birinin önüne gelecek şekilde durmuş ve oracıkta kendisine bir dünya kurmuş. Hava çok soğuk, bir taraftan rüzgar, bir taraftan yağmur, şehrin üstünde tonlarca ağırlık oluşturmuş. Adını bilmediğim bu minik kız elindeki oyuncağını elbiselerin altına koyarak bir yandan da şunları söylüyordu. ''Boğuluyorum, kurtarın beni, ne olur çıkarın beni buradan, boğuluyorum.'' Sonra bebeğini güya enkaz olarak gördüğü elbise yığınlarının altından çıkararak, olmayan tozları ve toprakları siliyormuş gibi yaparak göğsüne bastırıyor. Önce ağlıyormuş gibi yapıyor, ardından bir kişiyi enkazın altından kurtarmanın sevincini yaşıyor. Birazdan annesi elinde seçtiği elbiselerin poşetiyle minik kızın elinden tutuyor ve sırtında ağır bir yük varmışçasına yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ne annesini tanıyoruz ne de kendisine depremden bir oyun kuran o minik kızı. İkisinin bedenleri de bizim için meçhule karışıp gidiyorlar. Ama yüreğimize bıraktıkları acı meçhule gitmiyor. Onları şahsında belki yüz binlerce insanın, on binlerce çocuğun acısını yüreğimizde hissediyoruz. Dayanılacak bir acı değil. Ya Rabbi diyoruz, bizi kaldıramayacağımız bir imtihanla sınama duası geçiyor içimizden. Onlar gidiyorlar, hem de yüreklerimize büyük bir enkazın ağırlığını bırakarak gidiyorlar. Belki binlerce çocuk bu travmatik bilinçaltıyla her gecesini ve gündüzünü herkesten habersiz bir şekilde geçirmeye devam ediyor. Belki nice çocuklar her sabah bu enkazların ruhlarındaki yıkımla güne başlıyorlar. Ve belki nice anneler kaybettikleri evlatlarının kokusunu o enkazların altında aramaya devam ediyor. 6 Şubat tarihinde neredeyse bir ülke büyüklüğünde bir coğrafyayı adeta yerle bir eden depremin ardında bıraktığı acılar ne sayfalara ne de yüreklere sığar. Sözün kifayetsiz kaldığı bu acı tablo her birimizi gerek fert gerekse toplum olarak derinden sarstı. İnsani bir refleks zaten böyle bir olay karşısında sarsılmamız, irkilmemiz ve büyük bir acı duymamızdı. Hiçbir şekilde bigane kalamazdık ve kalsaydık insanlığımızı, vicdan sahibi olmamızı sorgulamamız gerekirdi. Ülke olarak bir seferberlik içine girildi ve devlet-millet birlikleriyle afet bölgesine en yüksek seviyede ilgi ve alaka gösterildi. Rabbimize hamdolsun. Bu ve benzeri hadiselere herkes kendi gönlünün istiabı seviyesinde ve yüreğinde duyduğu acının ağırlığınca bakabildi. Kimi meseleye dünyevi bir bakış açısıyla sadece sebepler üzerinden baktı, kimi komplo teorileri çerçevesinden, kimi de hikmet penceresinden baktı. Her bakış açısını besleyen bir tefekkür altyapısı vardı elbette. Millet olarak acılarımızla yaşamayı seven bir karaktere sahibiz. Hatta acılardan beslenen, acıların edebiyatını oluşturan ve yaşatan bir yanımız da vardır. Ancak bazı acılar var ki yaşanması yine bizim ihmalkar bir tutum içinde olmamızla yakından alakalıdır. Sadece yaşanılan acıların tarafından bakarak olan bir duruma çözüm üretmek belki o anlık gerekli bir davranıştır. Ancak bu acıların yaşanmasına zemin hazırlayan süreçlerin yönetimi ayrı bir strateji gerektiriyor. Şu bir hakikat ki yaşadığımız coğrafya dünyada deprem riski en yüksek olan bir coğrafyadır. bilim insanlarının neresi deprem bölgesi, neresi az riskli, neresi şehirleşme bakımından olumsuz gibi tespitleri çok zor tespitler değil. O halde başta devletin ilgili kurumları olmak üzere neden uzun zamana yayılan bir tedbir süreci yapılmadı, bunu sorgulamak durumundayız. Böylesine büyük bir hadise yaşandıktan sonra her bir ferdin veya örgütlü her bir kurumun üzerine düşen vazifeyi yapması çok tabii bir durumdur. Ancak millet olarak depreme veya benzeri afetlere karşı bilinç düzeyimizin düşük olması, bu şuur azlığından kaynaklı fiziki şartları iyileştirici ve zahiri tedbirleri almayışımız kader planında değerlendirilecek bir konu olmamalı. Müslüman tedbirini almalı, takdiri de Rabbine bırakmalı sözü her birimizin çok iyi bildiği bir hadis-i şerif değil mi? O halde en önce yapılması gerekeni yapmayarak meselenin sonundan geriye doğru bir çözüm üretmek çözüm değil, sanki kolaycılık olsa gerek. Hele hele böyle acıları yaşamamıza sebep olan beşer aklının ihmallerini görmezden gelerek, takdiri ilahi diyerek kendimizi kenara almamız da doğru bir yaklaşım biçimi olmamalı. İmar edilen yapıların denetiminde eksikliklerin olduğu, gerek bina kalitesinde gerekse zemin açısından yeterli denetimlerin yapılmadığı yıkılan binlerce binadan anlaşılmaktadır. Katı bir denetim sistemi ve ayrıca inşaat sektöründe faaliyet gösteren her bir insanın liyakatini ölçecek bir mekanizmanın kurulması elzem bir durumdur. Maalesef ülkemizde sermayesi olan her bir insan bina yapmaya, parası olan herkesin müteahhit olması için önünde hiçbir engel yoktur. Halbuki bir ülkede en az bir tıp doktorunun tabi olduğu kanunlar kadar kat'i kanunlara tabi olunmadıkça bu işi liyakatsiz oldukları halde yapanlar ev değil insanlar için mezar üretmiş olacaklardır. İşte bu depremde yıkılan binaların birçoğunda bunu görmüş olduk. Her şeyden önemlisi, bu denli deprem riski taşıyan bir ülkede meseleye devletin direkt olarak el koyması, belli yönleriyle ne ilgili kurumların ne de vatandaşın inisiyatifine bırakılmaması lazım. Yapıların dönüşümü noktasında da aynı hassasiyetin gösterilmesi lazımdır. Ülkenin en yoğun nüfusa sahip şehri olan İstanbul için de acil, kesin ve kat'i kararların alınması gerekmektedir. Yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı ve ülke ekonomisinin adeta can damarı olan İstanbul'da böyle bir depremin doğuracağı sonuçları herhalde hiçbirimiz hayal dahi etmek istemeyiz. Binlerce insanın vefatı, binlerce yavrunun yetim kalması tarif edilmeyecek acılar içinde can veren nice bedenler. Tedbirimizi sünnetullah'a göre alırsak, takdire razı olmaktan başka bir çaremizin olmadığının da farkında oluruz. Aksi halde yaşadığımız coğrafya acılarımızla, ahlarımızla ve feryatlarımızla dolu bir coğrafya olmaktan kurtulamayacaktır. Salih Zeki Meriç'in kaleme aldığı Acılar Meçhule Gitmez başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. İlk olarak Sesli Dergi'de bir başka yazıyla devam ediyoruz. Enkazda 9 saat başlığını taşıyor aktaracağımız yazı İbrahim Halil Çerçi imzasını taşıyor aynı zamanda. Depremden bir gün önce oğlum, gelinim ve torunum bize ziyarete gelmişlerdi. Deprem sarsıntısı başlayınca odalardan çıktık, herhangi bir yıkılmaya karşı tedbir almak için mutfağa koştuk. Burasını dışarıdan gelecek yardımlara en yakın yer olarak düşünmüştük. Mutfağa gidince herhangi bir yıkıntının zararını azaltmak için 12 kişilik masanın altına girdik. Girer girmez üzerimize duvarlar yıkıldı. O anda sanki kapkaranlık bir kabrin içine girdik. Cep telefonunu yanımıza almadık dediğimiz sırada Aksaray'daki oğlum aradı ve telefonun ışığı yandı. Telefon masanın üzerindeydi. Eşim zorlanarak da olsa telefonu oradan aldı. hemen Hatay'daki akrabaları aradık. Zor durumda ve enkaz altında olduğumuzu, birinin yardımı olmazsa bu enkazın bizi öldüreceğini söyledik. Ayakta ve durumları iyiyse yardıma gelmelerini istedik. Bazıları sudan bahanelerle gelemeyeceklerini söylediler. Nitekim gelmedilerdi. Bazıları da gelip üzerimizdeki enkaza dolaştılar. Biz onların sesini duymamıza karşın, onlar bizim sesimizi duyamadılar. O sırada yağan yağmurdan ıslanmışlar, elbiselerini değiştirip tekrar gelmek üzere enkazdan ayrılmışlar. Ancak ayrılırken de bu enkazın altında bunlara nasıl ulaşacağız demekten kendilerini alıkoyamamış ve ağlamışlar. Gelinim, biz burada herhalde öleceğiz. Ölmeden önce anne ve babamı arayıp helalleşelim dedim. Erdemli'de oturan dünürümü arayıp helalleştik. Enkaz altında olduğumuzu, birilerinden yardım almazsak kurtuluş imkanımızın olamayacağını söyledik. Aslında bize yardım etmeleri için aramamıştık onları. Ama enkaz altında olduğumuzu duyunca duramamışlar. Arabayı kullanması için Tayfur adındaki yeğenlerini yanlarına alıp yola çıkmışlar. Tayfur, diğer bir yeğenleri olan Sami'yi de almalarının iyi olacağını söylemiş. Bunun üzerine geri dönüp Sami'yi de evinden alıp Hatay'a gelmişler. Geldiklerinde bizim apartmanın moloz yığını haline gelmiş durumunu görünce, "Allah'ım, bunlar buradan nasıl kurtulacaklar?" demişler ve ağlamışlar. Dünürümün birlikte geldikleri Sami ve Tayfur adlı iki genç yeğeni, "Korkmayın, biz onları bulup çıkaracağız." diye onları teselli etmişler. Sami enkazdan çıkan komşulardan birine bizim mutfağı sormuş. Komşu da ona tahmin ettiği yeri göstermiş. Sami, moloz yığınının üzerine çıkıp mutfağın üzerinde dolaşmaya ve bize seslenmeye başlamış ama sesimizi duyamamış. Fakat pes etmemiş. Molozların üzerine kulağını dayayıp her deliğe başını sokarak bizden gelecek sesi beklemiş. Bir noktada da bizim sesimizi işitmiş. Sami bizi duyduğunu, kendisine bir işaret vermemizi isteyince cep telefonunun fenerini yaktık. Bunun üzerine, "Yerinizi tespit ettim, elimde malzeme yok. Bulunca hemen size ulaşıp sizi oradan çıkaracağım," dedim. Elindeki yetersiz malzemeyle bize ulaşmak için tünel açmaya başlamış. O sırada Tayfur da daha uygun malzeme için etrafı kolaçan etmiş, hemen apartmanın arkasındaki çuval fabrikasından bir çekiç ve keski getirerek Sami'ye vermiş. Sami nihayet tüneli açıp bize ulaştı. Üzerimizdeki tuğla duvarları çekiçle parça parça kırarak üzerimizden aldı ve sırayla hepimizi enkazdan çıkardı. Son kişi çıktığında 7,6'lık ikinci büyük deprem oldu. Artçı depremler bizi o derece sıkıştırmıştı ki bu ikinci büyük deprem bizi enkazda yakalasaydı muhtemelen ölmüş olacaktık ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yukarıda anlattığım gibi deprem başlayınca mutfağa birlikte koştuk. Korunmak için masanın altına girdikten hemen sonra bina çöktü. Biz sanki 5 kişilik bir kabre girmiş gibi olduk. Üstümüze ve yanlarımıza duvar ve molozlar yıkılarak bizi hapsetti. "Eyvah, telefon almadık, nasıl dışarıdan iletişim kuracağız?" diye düşünürken Aksaray'daki oğlumun aramasını bir tevafuk olarak değerlendirdik. Telefonla Antakya'da telefon bağlantısı kurduğumuz akrabalardan bazılarının gelmeyip, bazılarının gelmesi bize mahşer gününde insanların birbirini tanımamasını kısmen düşündürdü. 5 kişilik kabir benzetmesinin abartı olmayacağını düşündüğüm o ortamda bize düşen Allah'a dua etmektir diyerek her birimiz ayrı ayrı dualar yaptık. Ben şahsen "Allah'ım, biz sana kavuşmaktan mutlu oluruz. Ancak bilerek veya bilmeyerek günahlarımız olabilir. Allah'ım, senin ölüm anında yapılan tövbeleri pek iyi karşılamadığını biliyorum. Ama biz insanız, bizler eksiyiz, mükemmel olan sensin. Biz tövbe ederiz, tövbeleri kabul eden sensin. Sen bağışlayansın, bizi bağışla ve dualarımızı kabul et. Huzuruna günahsız olarak çıkmayı bize nasip et," dedim. İlk depremin ardından ard arda artçı depremlerle içinde olduğumuz kabir yandan ve üstten daralıp bizi sıkıştırıyor ve ezilmeden dolayı çok acılar yaşıyorduk. Bunun için de Allah'ım biz insanız, bizler çok acı çekiyoruz. Bize dayanamayacağımız acıyı bize yaşatma. Ya da Hazreti Eyüp ve Yunus'a verdiğin sabrı bize ver, sana karşı isyan etmeyelim diye dua ediyordum. Tüm bunların yanında, eğer bizi buradan kurtaracaksan, güç ve kudret sende. Sen yardımlarında birilerini vasıta yaparsın. Bize bir kulunu vasıta kıl ve bu mezardan ve bu işkenceden bizi kurtar diye de iltica ettim. 20 aylık torunum dahil herkes bu dualarıma amin dediler. Eşim, oğlum ve gelinim de dualar edip Ayet-el Kürsi, İnşirah gibi sureleri okuyorduk. Eşim altın silsiledeki Allah'ın salih kullarının ismini sayarak onların yüzü suyu hürmetine kurtuluş niyaz ederken her duaya bizlerle birlikte 20 aylık bebeğimiz de amin deyip Allah'ın adını zikrediyordu. Biz Rabbimize duamızda büyüklerin ismini de katarken dışarıdan şöyle bir ses gelmesin mi? Ben Sami, sizi oradan çıkaracağım. Bunu duyunca Allah'a binlerce şükürler ettik. Çünkü duamızda Allah'tan bizi enkaz altından çıkarması için bir kulunu vasıta kılmasını istemiştik. Allah da bize adını Sultanül Arif'in Mahmud Sami Efendi'den almış Sami kulunu göndermişti. Bu durum bizi çok duygulandırdı. Enkazdan çıktığımızda o kabir gibi yerde tam 9 saat geçirdiğimizi idrak ettim. Halbuki o süre bize o kadar uzun gelmedi. O süreyi orada hissetmedik. Her artçı depremde daha fazla daralan ve bizleri ezen enkazdaki kabirde sanki Allah zaman kavramını ortadan kaldırmıştı. Ayrıca hiçbirimizde panik ve ölüm korkusu yoktu. Sanki Allah orada ölüm korkusunu da bizden almıştı. Rabbimiz bir daha böyle bir musibet yaşatmasın. Değerli dinleyenlerimiz, İbrahim Halil Çerçi'nin kaleme aldığı Enkazda 9 Saat başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Doçent Doktor Murat Kaya'nın kaleme aldığı İlahi Yardımın İki Şartı, Sabır ve Takva başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizim için çok önemli olan iki vasfa dikkat çeker ve birçok ayette bunları farklı şekillerde tekrar eder. Bunlar sabır ve takvadır. Dünya bir imtihan yurdudur ve meşakkatlerle doludur. Burada fakirlik de bir imtihandır, zenginlik de. Rahat da imtihandır, sıkıntı da. Hayat da imtihandır, ölüm de. Bu acıların en tesirli ilacıysa hiç şüphesiz sabır ve takvadır. Sabır, nefsi telaştan, dili şikayetten, uzuvları çirkin davranışlardan koruma, sükuneti muhafaza etme, Allah'tan başkasına şikayette bulunmama halidir. Takvada Allah'ın emir ve yasaklarına uygun yaşamaktır. Sabrın başı acıdır ama sonu tatlı gelir. Takva baştan yorucudur ama sonunda ebedi rahatlık verir. Allah muttaki kuluna ummadığı yerden rızık verir, beklemediği yerden çıkış yolları açar. Allah takva sahibi kuluna yeter, her işine kolaylık verir, seyyiatını affeder, ecrini büyük kılar. Bu sebeple sabır ve takva, Allah'ın emrettiği, hayatın her alanında bizden kesinlikle istediği ve elde etmek için azimle çalışmamız gereken en hayırlı iki vasıftır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak ki bu azmedilecek işlerdendir. başa gelen imtihanlara ve din düşmanlarının eziyetlerine karşı sabretmeli ve başkalarından yüz çevirip bütün varlığımızla Allah'ın korumasına girmeli, takvaya sarılmalıyız. İşte bu sabır ve takva azmedilmesi lazım gelen şerefli, faziletli, mühim işlerdendir. İmtihanda muvaffakiyet bununla olacaktır. Dolayısıyla bunları elde etmek için yarışmalı ve dünyanın geçici menfaatine aldanan ahlaksızlar gibi olmamalıdır. Müfessir Fahreddin Er-Razi şöyle der: "Kötülüğe aynıyla karşılık vermek, kötülüklerin artmasına sebep olur. Bundan dolayı Allah Teala dünya zararlarını azaltmak için sabrı, ahiret zararlarını azaltmak için de takvayı emretmiştir." Bu durumda ayet-i kerime, dünya ve ahiretin tüm adabını öz olarak ifade etmektedir. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir: acaba Rabbimiz bizden niçin ısrarla sabır istiyor? Çünkü insana az bir bilgi verilmiştir. İşin önünü, sonunu ve arka planını bilemez, perde arkasından haberi olamaz. Bu sebeple hadiseleri yanlış değerlendirip hatalı kararlar verebilir. Halbuki Rabbimiz bizim için daima hayırlı olanı murad eder. Bu sebeple insanın yapacağı en hayırlı iş, gerekli tedbirleri aldıktan sonra sabretmesi ve takvaya sarılmasıdır. Diğer bir husus da insanın aceleci yaratılmış olmasıdır. Aceleyle verilen kararlarda ve yapılan işlerde hata ihtimali yüksek olur. İnsanın bu zaafını telafi edecek olan da sabır ve takvadır. İnsan bazen bütün gayretiyle çalışır ama maksadına ulaşamadığını, başarılı olamadığını düşünür. Burada da sabır ve takva gerekir. Zira bir insanın usulünce çalıştıktan sonra emeklerinin boşa gitmesi mümkün değildir. Bunu Hazreti Yusuf'un hayatında görüyoruz. O, masum bir çocukken nice imtihanlara maruz kaldı. Başına büyük belalar geldi ama o maazallah diyerek günahlardan Allah'a sığınıp ihsan üzere güzelce gayretine devam etti. Sonunda hangi makama yükseldiğini hepimiz biliyoruz. Bunu kendisi şöyle ifade ediyor: "Kardeşleri, yoksa sen gerçekten Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütfetti. Çünkü kim takva üzere olur ve sabrederse, şüphesiz Allah ihsan sahiplerinin mükafatını zayi etmez." dedi. Taberi'nin tefsirine göre kim Allah'ın farzlarını eda edip günahlardan kaçınarak Allah'ı gözetir, musibet esnasında Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillerden kendini tutarsa, Allah onun itaatini karşılıksız bırakmaz. Sabır ve takva en fazla düşman karşısında lazım olur. Düşmanın eziyetleri, hile ve desiseleri ve saldırıları karşısında sabır ve takva silahını kuşanmak gerekir. Ayet-i kerimelerde bu durum şöyle vurgulanır: "Ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sebat gösterin, cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'a karşı takva sahibi olun ki başarıya erişebilesiniz. Eğer sabreder ve takvalı olursanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır." Yani Allah'ın emirlerine uymaya sabırla devam eder ve günahlardan sakınırsanız Allah size yardım eder ve düşmanlarınız size zarar veremez. Allah Teala bu ayette düşmanın tuzaklarına karşı kendisinden sabır ve takva ile yardım istememizi öğretmektedir. O, yardımını ve düşmanın zararını def etmeyi sabır ve takva şartına bağlamıştır. Bu bir sünnetullah'tır. Aynı şart şu ayeti kerimede daha açık bir şekilde ifade edilmektedir. Evet, siz sabır gösterir ve takva sahibi olursanız, onlar düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle sizi takviye eder. Bizden istenen düşmana karşı sabırla mücadele etmek ve Allah'a itaatkar olmaktır. Diğer ayetlerde de Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! herhangi bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki başarıya erişesiniz. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yani ey müminler, düşmanla karşılaştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çok zikrediniz. Kalben ve lisanen çok çok zikrullahla kuvvet alınız ki felah bulabilesiniz. Yoksa galip bile olsanız sevaba eremezsiniz. Bütün işler sonunda Allah'a döneceğinden hiçbir şey insanı zikrullah'tan alıkoymamalıdır. Felah buna bağlıdır. Allah'a ve Resulüne itaat etmek ve sabır. Allah bu vasıflara sahip olan kullarıyla beraber olduğunu bildiriyor. Allah bir kuluyla beraber olunca artık korku ve endişeye mahal yoktur. Doçent Doktor Murat Kaya imzalı İlahi Yardımın İki Şartı Sabır ve Takva başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun.